Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Tuğçe, Esin ve DJ ile birlikteyiz. Merhaba kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Selam.
Ama bugün 5 kişiyiz çünkü Tuğçe, Merve, Aytaç da bizimle birlikte, psikolog arkadaşımız. Bugün konuşacağımız konuda bize destek olmasını istedik. Hoş geldin Tuğçe.
Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim davetiniz için.
Asıl biz teşekkür ederiz geldiğin için.
İki Tuğçe var bu arada bugün. Biraz karıştırabiliriz. Konuk olan Tuğçe'ye Tuğçe Merve diye hitap edersek belki birazcık daha çözülebilir bu durum.
Tamam. Ya da hocam diyebilir miyiz mesela? Kendisi uzman olarak burada olduğu
için. Lütfen hayır.
Güzel öneri.
Bugün sosyal medyadaki mental sağlık gönderileri ve paylaşımları üzerine konuşacağız. Son yıllarda hayatımızın çok içinde gerçekten. Hani biz de takip ettiğimiz hesaplar ve ilgi alanlarımız çerçevesinde bu tarz hesapları çok takip ediyoruz. Ve birçok kişi de böyle paylaşımlar yapıyor. Yani bu çok geniş bir skala tabii ki. Bazıları sadece işte belirtileri söylüyor ve teşhis koyuyor. Bazıları, yani çok ünlü influencerlar, kendileri yaşadıkları mental sağlık problemlerini söylüyorlar. Veya işte bambaşka paylaşımlar görebiliyoruz. Bunun skalası çok farklı ama bunların hani bizi nasıl etkilediğini, bunların hangisini ne kadar dikkate almamız gerektiğini ve niteliğini konuşacağız. Biraz geniş bir konu gibi oldu ama sohbet esnasında bakalım neresinden tutacağız. Dicle, seninle başlayacağız bugün. Çünkü bu konuyu konuşmayı sen ne zamandır istiyordun. Nereden başlamak istersin?
Ya ben biraz daha açayım mesela örneklerle. İşte son zamanlarda özellikle, şu an ismini doğru söylüyor muyum bilmiyorum, Tuğçe beni düzeltir eğer yanlışsa, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda mesela, ya bunu yaşayan belli ki çok fazla arkadaşım var ve Instagram'da her gün en az bir tane bununla ilgili işte meme ya da böyle reels görüyorum. Hani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan insanların ortak özellikleriyle ilgili. İşte aa tam ben falan diye paylaşıyor herkes. Ya da işte çok fazla psikolog hesabı da işte sizde şu şu şunlar varsa işte bununla nasıl başa çıkabilirsiniz? Bazen eğitici, amacını iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun sonucu bizi nereye getiriyor? Bunu merak ediyorum açıkçası. O yüzden Tuğçe'nin de fikirlerini almak istedim bu konuda. Bir yandan da şöyle bir şey var. İnsanlarda, hani bende de var bu, bir gruba ait olmak, kendimi bir kategorinin altında hissetmek sanırım iyi hissettiriyor. Çünkü bunu çok yapıyoruz. Yani bu burçlardan tutup, hani burçların mesela bu kadar popüler olmasının büyük ihtimalle sebebi o. İşte tam bir boğa burcu hareketi gibi. Bir yandan da işte benim ADHD'im var, hadi ADHD'ler toplanalım gibi. Ya da ne bileyim, hani farklı farklı örnekleri olabilir. Hani bunun da bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Ya da kendi bir ifade etme biçimi de olabilir. Bunun sebeplerini de merak ediyorum. Biraz onu da tartışalım istedim.
Bu konuyu konuşacağımızı öğrendiğimde, yani konuşmaya karar verdiğimizde ilk benim aklıma şey geldi. Psikoloji lisans dönemim geldi. Çünkü o dönemde ilk psikopatoloji derslerimizi almaya başladığımızda işte çok heyecanlı psikoloji öğrencileri, işte ikinci, üçüncü sınıfız ve tanıları öğreniyoruz. Yani mental hastalıkları öğreniyoruz. İlk defa karşılaşıyoruz. Çünkü çok konuşulan bir konu değil tabii ki bu toplumumuzda. Dolayısıyla her rahatsızlığı öğrendiğimizde arkadaşlarımızla, ya ben de acaba bu mu var? Ya ben de acaba şu olabilir mi? Diye düşündüğümüzü hatırladım. Hatta bu o kadar beni düşündürdü ki bunu araştırdım birazcık. Hem arkadaşlarıma sordum, ya siz de böyle düşündünüz mü? Ya da birazcık internetten araştırdım. Bu hani ortak bir şey mi? Bu alanı okuyanlar arasında. Gerçekten de bununla ilgili içerikler de bulmuştum o dönemde. Çünkü ilk defa karşılaşıyoruz ve o kadar hani yaygın değil, konuşulmuyor, bilinmiyor. Ve aslında tam olarak tanı kriterlerini bilmediğimiz zaman her şeye benzeyebiliyor. Yani her yerinden tutup bu bende olabilir diye düşünebiliyoruz. Ve çok da kendi içimize bakmakla ilgili de bir taraf var. İşte psikoloji öğrencileriyiz. Yeni yeni kendimizi de tanımaya çalışıyoruz o dönemde. Her bilgiyi de tabii kendi üstümüzde böyle bir değerlendiriyoruz. Acaba bu bende olabilir mi diye. Hani biraz evham kaygıyla da alakalı bir tarafı olabilir ama ilk bana bunu düşündürdü. Bu konuyu konuşmak o dönemki.
Peki yoktu değil mi yani aslında? Sonra psikologlar oldunuz ve olmadığını fark ettiniz mi?
Evet, ya geçti bu. Birazcık hani derste ilerledikçe dönemin sonuna doğru bu geçti. Hiçbirimizde bir şey yap. Vardır belki de, bilmiyorum ama yani yoktu orada dinlediğimiz kadarıyla. Sadece bunlar hem bizim hani kendi içimize o an biraz bakıyor olmamız, hem biraz işte evham, hem de çok yeni şeyler öğreniliyor ve gerçekten kendini, ne bileyim, eskiden yaptığın şeyleri aynı şekilde zevk alarak yapamamak. Yani bu her gün hissedebileceğimiz çok bir şey aslında. Bir şey. Çok genel bir şey. Dolayısıyla ben bu işte postların da bazen ruh sağlığı uzmanları da depresyon nedir, şu rahatsızlık nedir diye paylaşabiliyorlar. Ama bu tanı kriterleri aslında bu işin el kitabında çok daha farklı tanımlanıyor. Yani A kriteri, B kriteri, C kriteri, bir sürü kriter var. Bunların içinde belli belli sayıda maddeyi tamamlıyor. Yani kişide bulunuyor olması gerekiyor. Ve de belli bir süre görülüyor olması gerekiyor. Yani bir hafta gibi bir süre değil bu. Daha uzun aralıklarla tanıya göre belli bir süre görülüyor olması gerekiyor bu tanıyı kişinin alabilmesi için. Dolayısıyla birazcık aslında bu bilgiler evet bizi bir yandan bir farkındalığa doğru götürürken bir yandan da birazcık zihnimizi de kirletebiliyor. Yani şey gibi COVID döneminde COVID'in belirtilerini öğrendiğimizde sürekli kendimizde COVID aynen. miyim acaba, COVID olabilir miyim diye hani önceki gripleri, nezneleri COVID'e benzetmemiz gibi aslında biraz sanki.
Bilgi kirliliği yani. Ben bununla ilgili bu konuyu aslında konuşmaya biz aylar aylar önce karar vermiştik. Çünkü ben böyle bir podcast dinlemiştim. Ve o podcast'te söylenen şey bunun çok yükselen bir trend olduğu ve özellikle COVID döneminde çok fazla insan tabii ki bir aynı zamanda bu pandemi, ruh sağlığı pandemisi de birlikte getirdiği için yanında çok fazla insanın işte zorlandığı bir dönem olduğu için pek çok sebepten ötürü. Sanırım oluşan ihtiyaca göre çok güzel bir şekillenme oldu ve sosyal medyada bir anda hem TikTok'ta hem Instagram'da hem YouTube'da bu konuda içerik üreten insanların sayısı bir anda arttı. Şimdi bunu aslında biz de burada podcast'imizde işte terapiden çok konuşuyoruz, ruh sağlığından çok konuşuyoruz. Bununla ilgili kendimiz neler yaptığımızdan, neyi faydalı bulduğumuzdan çok bahsediyoruz. Bu yeni bir şey ve bu konuda kendimizi sürekli motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten eskiden bu kadar açık konuşulmuyordu bunlar ve bu kadar da içerik yoktu. Kolay erişilebilecek içerikler yoktu. İnsanların biraz daha böyle tabulaştırdığı ve ortalık yerde konuşmaktan çekindiği konulardı. Şimdi bu dönüşüm aslında benim çok hoşuma gidiyor ve çok destekleyerek izliyorum bunu. İşte dediğim gibi biz de kendi platformumuzda kendimizce buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz sürekli. O yüzden bir bilinçlendirme ve insanların daha bu konular üzerinde farkındalık geliştirmesi anlamında faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama podcast'te bahsedilen şeylerden biri mesela ki beni çok şaşırtmıştı. Bu içerik üreticilerinin bazılarının kesinlikle lisanslı insanlar olmadıkları ve aslında bu konuda hiç resmi bir eğitim almadıkları ve bu yüzden de tabii ki paylaştıkları bilgilere çok da güvenmememiz gerektiğiydi. Yani insanlar yani Dicle'nin bahsettiği şeylere çok katılıyorum. Herhalde zaten zor bir dönemden geçerken yani kendi kendilerine tanı koyup en azından neyle cebelleştiklerini anlamlandırmaya çalışmaya daha teşne oluyorlar. Ama belki de işte o zaman böyle çok fazla insanların kendi kendilerinde farklı durumlar üzerinde tanı koymalarına ve senin bahsettiğin gibi daha da çok evham yapmalarına sebep olmuş olabilir. Yani daha fazla finansal bir sömürüye yol açmış olabilir mesela bu tarz içerik üreticilerinin var olması gibi düşünüyorum. Hani hem iyi yönleri var hem kötü yönleri var. Böyle her açıdan konuşabildiğimiz kadar ele alalım isterim.
Yani şu anda mesela insanların bakıp bende bu var, şu var galiba falan demeleri aslında hani psikoloji yeni öğrenilen bir alan ya birazcık daha yeni kamusal alanda tartışılan bir alan olduğu için şu an bütün toplum psikoloji öğrencisi olmayan toplum psikoloji öğrencisi gibi bunlarla yeni tanışıyor ve yeni tanıştığı için de hani benzer reaksiyon gösteriyor herhalde yani. Ya böyle bir şey varmış, bu kesin bende var, böyle bir şey var, bu bende var gibi mesela, ama bu tabii her zaman çok isabetli olmuyor.
Bence çoğu zaman yani %99 isabetli olmuyor gibi geliyor bana. Senin söylediğine ek olarak ben şeyi de eklemek istiyorum. Ben bazen Instagram'da şöyle insanlar da görüyorum. Mesela kendisi bir depresyon deneyimi yaşamış ya da işte belirli bir uzun bir dönem buhranlı bir süreç geçirmiş, bir mental sıkıntı yaşamış vesaire. Ve onlar kendi deneyimlerinden bahsederken bence biraz fazla genellemeci bir bakış açısı da sunabiliyorlar bazen. Yani bu ben böyle yaşadım ve bu hep böyle. Hani herkes için böyle. Depresyon böyle bir şeydir çünkü bunu ben böyle yaşadım gibi bir yere vardırdığını gördüğüm bazı insanlar oldu mesela. Bu da bana mesela çok tehlikeli geliyor. Çünkü özellikle o insanı bireysel olarak o deneyimi yaşadığı için ona güvenmeye daha teşne oluyorsun. Yani bu insan biliyordur bunu çünkü yaşamış hissiyle onu söylediği her şeyi doğru kabul etmeye daha açık oluyorsun. Bu da bence çok tehlikeli bir şey. Yani kendi deneyimlerimizden bahsederken de aslında başkaları için yani depresyon herkes için her şekilde aynı şeyi ifade etmiyordur diye tahmin ediyorum. Tuğçe Merve beni düzeltir öyle değilse. Ama herkesin deneyimleri çok farklı. O yüzden kendi deneyimlerimizden bahsederken de onun öznel bir şey olduğunun da altını çizmek gerekiyor.
Çok çok haklı Tuğçe. Ruh sağlığımız zaten çok daha böyle hani kompleks bir şey aslında düşündüğümüzde. Her şey herkesle aynı şekilde görülmeyebiliyor. Biz aynı tepkileri vermeyebiliyoruz. Geçebiliyor, tekrar başlayabiliyor. Yani bu tanı kriterlerinde de zaten o yüzden bir sürü var ve onların içinden işte belli bir kümesi görüldüğü zaman biz buna bir isim verebiliyoruz. O yüzden belli bir hani genişlik var ki onlar bile aslında bir kriter yine bir yere sokuyor. Bir gruplandırmaya sokuyor aslında bize. Belki o bile yeterli değil ki bu tanılarda sürekli güncelleniyor aslında. Psikoloji o kadar eski bir bilim değil. Yani hala gelişiyor, hala öğreniyoruz. Dolayısıyla çok daha kompleks bir şey. Yani bir postla, bir içerikle kendimize bir şeyi yakıştırabileceğimizden çok daha kompleks bir şey aslında zihnimiz.
Tanıyı profesyoneller koyduğu zaman o tanının bir geçerliliği oluyor değil mi?
Ya hem öyle hem de şunu da düşündüm. Mesela belki bu tanıya kendi kendimize tanı koyduğumuz zaman bu neye hizmet ediyor? Mesela ben işte gördüğüm zaman bir postu ya evet bende de bundan var ben kesin böyleyim dediğim zaman tamam ben şimdi bu bilgiyle ne yapacağım mesela elimdeki bu bilgiyi nasıl kullanacağım? Yani tedavi sürecim başlamıyorsa herhangi bir destek almıyorsam ne hizmetle kullanacağım bu bilgiyi? Belki bu soruyu kendimize bunu bir daha söyleyeyim. Bazen bu tanıları yani işte ben böyleyim duygusunu bazen başkasına ilişkilerimizde açıklamak için kullanabiliyoruz. Yani işte ben böyleyim zaten gibi. Yani bu bize böyle bir hizmet edebiliyor bence. Bazen bir destek almamız gereken bir durumu işaret edebiliyor. Yani zorlandığımız bir şeyi işaret edebiliyor. İlla bu tanıya sahip olmamıza gerek yok. İşte bende sosyal anksiyete var dediğimde belki ben sosyal gruplarda işte zorlanıyorum şu anlamlarda. Ama bunu bir tanıyla kendi kendime özellikle kapattığım zaman bunu daha fazla düşünemez hale de gelebiliyorum. Yani kapatıyorum aslında bunun düşünülebilirliğini. Bunu daha fazla irdeleyeyim. Acaba niye böyle oluyor soruları zihnime gelmemiş oluyor. Ben de şu var dediğim zaman. Özellikle bunu kendi kendime dediğim zaman. Yani bir profesyonelin bunu koyması başka bir şey. Bu tanıyı koyması başka bir şey. Ama ben kendi kendime evet ya bende kesinlikle sosyal anksiyete var. Ya tamam şimdi burada bitirdim o zaman konuyu. Acaba
peki
ben
bu bilgiyle ne yapacağım?
Evet ne yapacağım? Yani destek de almıyorsam, kendime yardım da etmiyorsam evet. Ne yapacağım bu bilgiyle?
Oradaki tipler yeterli olmaz muhtemelen. Yani Instagram'da sosyal anksiyeteniz varsa şunları yapın. 1-2-3 yaptım ve geçti diye bir şey olmuyor genellikle yani.
Ya bir de tabii profesyonel insanlar tarafından paylaşılan çok yararlı içerikler de var açıkçası. Ya ben bu tarz içeriklerden çok da fazla şey öğrendim şimdi. Ama...
Ne gibi mesela? Yani nerede çekeceğiz o çizgiyi?
Evet ya yani herkesin çizgisini tabii ki nerede çekeceğine kimse karışamaz gibi.
Ben de gördüğün her şeyi bir başka bir yerden teyit etmek gerekiyordur.
Kesinlikle.
Yani hani bu kesin doğru demeden önce.
Ben uzun zamandır örnek vermediğim, çok sevdiğim bir diziden tekrardan örnek vereceğim.
Crazy Ex-Girlfriend mi?
Geliyordu dedi yani.
Suçe Merve izledim bilmiyorum. Ama ruh sağlığı konusunda inanılmaz, ya bu konuya çok odaklanan bir dizi gerçekten. Ve hani bir noktadan sonra zaten sadece bunun üzerinden dönmeye başlıyor hikaye. Ana karakterimiz, biraz spoiler olacak bu arada izlemeyenler için ama ana karakterimiz bir takım ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor sürekli ama bunun ne olduğunu hiçbir zaman bilmiyor. Ama çocukluğundan beri hep ilaçlar kullanmış işte sorunlar yaşamış bazı önemli hayat olaylarında kırılmalar yaşamış. En sonunda ama yıllar sonra bir psikiyatrist kendisine borderline kişilik bozukluğu tanısını koyuyor. Ve karakterimiz o kadar mutlu oluyor ki ve o kadar rahatlıyor ki şey diyor yani hani benim ihtiyacım olan bir tanıymış diyor. Yani ben bunca zaman neyle mücadele ettiğimi bilmiyordum ama şu an en azından neyle mücadele ettiğimi biliyorum ve buna karşı ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Ve hani kendini daha güçlenmiş hissediyor mesela. Yani acaba diyorum hani insanların bu arayışı, bu sosyal medyadaki postlara da bu kadar ilgi göstermesi ve bir yandan da bu postların bu kadar yayılması. Çünkü büyük ihtimalle hani onu yaşayan insanlar da yaşayıp mücadele edip üstesinden gelmiş insanlar da atıyorum depresyon. Bunun kendisine ne kadar iyi geldiğini fark edip bunu da yaymak istiyor olabilir bir yandan. Mesela sosyal medya üzerinden başka insanlara da yardımcı olmak istiyor olabilir. O yüzden... Biraz bu akımın arkasında hani acaba böyle bir fikir de olabilir mi gibi düşündüm.
Çok hatırlamıyorum diziyi ama tabii ki bir zorluk yaşadığımızda ne zorluk yaşadığımızı biliyor olmak ve bunu bir çatının altında görüyor olmak. Yani ben gerçekten şunda zorlanıyormuşum. Sonuçta buna bir isminin konuluyor olması bizi rahat hissettirebilecek bir şey. Hepimiz bilmek isteriz sonuçta. Özellikle bir tedavi süreci başlamışsa ne üzerine biz tedavi ediliyoruz? Bunu bilmek zaten hakkımız da aslında. Hasta haklarından bir tanesi bu. Bir tanı varsa ortada bunu biliyor olmak haklarımızdan bir tanesi. Belki burada şunun ayrımını yapabiliriz. Tanı koymak psikiyatristlerin işi. Yani doktorların ve sonrasında psikiyatri uzmanlığını almış kişilerin işi. Psikologlar, terapistlerin işi değil aslında. Burada bir ayrım var ama ruhsal uzmanları aslında birlikte çalışıyorlar. Birlikte çalışmaları da gerekiyor. Bir tanı üzerinden de ilerlenip sonrasında işte psikoterapiyle birlikte desteklenebilir. Yani medikal destek tanıya göre değişir bu tabii ki. Bir medikal destek ayrı psikoterapi ilerlenebilir. Bazen psikiyatristler psikologlara yönlendiriyorlar. Terapi üzerinden ilerlemek gerekiyor diye. Bazen de ilk basamağımız psikoterapistler oluyor, yani psikologlar oluyor. Sonrasında da eğer gerekiyorsa psikologlar psikiyatristlere yönlendiriyor. Dolayısıyla bu uzmanlar birlikte çalışıyor. İhtiyacımız hani hangi alanda ihtiyacımız olursa olsun bir basamaktan başlamamız gerekiyor. Ve dediğim gibi bu psikiyatrist olabilir veya psikolog olabilir. Belki hani hangisine ulaşabiliyorsak, hangisine ulaşımız kolaysa ve kendimizde hani ne tür zorlukları yaşadığımızı düşünüyorsak o basamaktan başlayabiliriz. Psikoterapide yani klinik psikologlara ulaşmak da belki bunlardan bir tanesi olabilir, bu basamaklardan bir tanesi.
Evet, ya dinleyicilerimiz de çok soruyor. Biz de çok bu konular üzerine konuştuğumuz için de nasıl terapiye ulaşılabilir diye düşünüyoruz. Bu seçeneklerden bir tanesi Hayvel. Hayvel bir online terapi platformu ve hani siz kullanıcı olarak Hayvel'e üye olup bir psikologla eşleştiriliyorsunuz ve 15 dakikalık bir ücretsiz ön görüşme seansı yaptıktan sonra ücret ödeyerek seanslara başlayabiliyorsunuz. Sosyal medyada görüyor olabilirsiniz veya kendi hayatınızda düşünüyor olabilirsiniz. Ya bu tarz kendi zorlandığınız her ne alan varsa bunu terapiye götürüp terapi masasında konuşabilirsiniz. Ciddi bir sorunuz olmasına da gerek yok. Bir yandan hani hayatınızla ilgili zorlandığınız noktalarda da çok yardımcı olabiliyor ve daha dengeli hissediyorsunuz. Belki küçük küçük problemler oluyor hayatınızda. Birazcık daha bunları anlamlandırıp kendinizi keşfetme sürecinden geçebiliyorsunuz. Bu anlamda Hayvel'den başlayabilirsiniz. Biz açıklama kısmına da Hayvel app'i indirme linkini de ekliyoruz. Buradan da Hayvel'e ulaşabilirsiniz.
Ben aslında tam buradan devralabilirim. Çünkü aslında sosyal medyada artan bu ruh sağlığı ve bir takım tedavi imkanlarının üzerinde gelişen farkındalığın belki insanları işte terapi almaya daha da motive edecek bir şey haline dönüşmüş olacağını düşünüyorum. Bence böyle bir etkisi oldu. Yani insanların daha çok tabu gibi gördüğü bir konudan çıkıp böyle güzel güzel renkli renkli postlarla ya da işte videolarla, kısa videolarla, aydınlatıcı içeriklerle insanların sıklıkla ele aldığı bir konu haline dönüşüyor yavaş yavaş. Tabii ki ya sosyal medya bu konuda biraz güvenilmez bir şey. Yani neye ilginiz varsa onu getiriyor sizin önünüze. O yüzden tabii. Herkese eşit anlamda erişilebilir bir içerik mi bu? Asla bilmiyorum ben. Ve bunu muhtemelen hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama eğer ki bu konuda azıcık bile bir merak varsa bir insanın, o içerik üzerinize böyle boca edildiği için hani bir yerde bir motivasyon yaratıp gerçekten tamam ya bu kabul edilebilir bir şey, bu tabu bir şey değil, çok fazla insan bunu yapıyor, faydasını görüyor gibi görünüyor, ben de mi bir denesem dedirtebilir insanlara. Bu bence güzel bir sonuç olur. Bir de işte kendim için düşünüyordum, benim için eğitici, öğretici oldu. Açıkçası bir takım internette gördüğüm şeyler ama ben şanslıydım. Bir, kendi sorumluluğumda görerek bunu hani bir takım terimleri böyle orada burada gördüğüm zaman bunu ben daha önce hiç görmemiştim, ne demekmiş acaba bu deyip oturup kendim araştırmasını yaptım. Sadece hani terimsel anlamda öğrenmek istiyorsam onu ve kendimi o konuda bilgilendirmek istiyorsam ya da işte bir işin uzmanına sordum. Hani etrafımda olan psikologlarla da konuştum. Hani kendi kişisel çevremde olan insanlarla ya da kendi terapistimle. Yani bu tarz bir herhalde tamamlayıcı uzantı çok önemli ve kritik galiba. Hani sadece bakıp, ya şu an konuştuğumuz şey işte bakıp
bir küçücük post üzerinden ve birkaç cümle üzerinden hem kendi kendinize tanı yapmak hem de evet bana şunlar iyi gelebilir, şimdi bunları yapacağım, aa bunlar iyi gelmedi, demek ki ben iyileşemeyeceğim diye düşünmek kötü bir spiral olur yani.
Aslında her şeyde, sosyal medyada gördüğümüz, hatta bütün medya platformlarında gördüğümüz her şeyde yani kendi üzerimizden düşünüp bir süzgeçten geçirip almak gerekiyor. Ona dair bir şey söyledin diye duyuyorum. Yani ne kadar uzman olduğunu düşündüğümüz birisi bile paylaşsa bana iyi gelmeyebilir bu. Benim için geçerli mi? Benim için doğru mu? Belki bu süzgeçten geçirip almamız gerekiyor bunu. Tüm ruh sağlığı alanına dair her bilgide belki daha da fazla bunu yapıyor olmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Genel bir mutsuzluk hali mi var toplumda? Biraz daha böyle felsefi bir şey söylüyorum ama şu an yaşadığımız sistemin de getirmiş olduğu sorunlar var bir yandan. Hani onların açığa çıkması mı bu? Yoksa herkesin hani daha görünür olduğu için mental problemler üzerine düşünmesi mi? Yoksa böyle insanların bir komünite ihtiyacı olup bu tarz etiketlerden işte daha olumsuz yaşanan düşünceler ve mesela hastalıklar tırnak içinde bunların üzerinden bir komünite haline gelmesi ve bir komünite olma isteğinin de bir şekilde beslenmesi mi acaba?
De hepsi. Yani bence hepsi. Çünkü yani bunların hepsi var ya, hani Türkiye üzerinde konuşursak toplumda bir bunalmışlık ve hani ciddi anlamda bir sıkılmışlık olduğu aşikar. Hani ben Türkiye gündeminden uzak
ama sadece Türkiye için değil, bu dünyada da çok yaygınlaşan bir şey. Yani sporda da mesela çok fazla artık gündeme gelen bir şey oldu bu. Yani hani eskiden hiç konuşulmayan şeyler şu anda hani bütün sporcular hani mental sağlığın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Bu yüzden böyle çok büyük turnuvalardan çekiliyor falan. Bu çok büyük bir gündem haline geldi artık dünyada.
Ama çünkü bir yandan sorumluluklar ve baskı da artmıyor evet. Her geçen gün. Yani zaman değişiyor. Belki de, evet. Hatta şu an konuşulan şey zaten mesela çok fazla ülkede 5 haftanın 5 gününün iş günü olmasının aslında bugünün şartlarına uymadığından bahsediyorlar ya, çünkü bir yandan işlerimizi çok hızlı bir tempoda yürütebileceğimiz her türlü imkana sahibiz. İşler hızlanıyor ama asla azalmıyor ve belki de aynı iş yoğunluğunu 4 günde bitirebilecek güce sahibiz. Ama işte sistem buna izin vermiyor şu an için. Belki ileride verecek. Aynı şeyin sporcular için de gerçek olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla daha göz önündeler. Herkes her şeyin farkında. Her an herkes her haberden anında haberdar olabiliyor falan. Bunlar da hani herhalde insanların üzerlerinde hissettiği baskıya gün be gün birer katkı daha sağlıyor. Bir çöp daha koyuyor gibi yığının üstüne.
Bir de bütün bunlara ek olarak, yani Nihan senin saydığın ve Esin senin eklediğin nedenlere ek olarak bence bir de çok minör bir şey daha var. Yani siz çok daha felsefik ve toplumsal bir yerden aldınız ama bazen bazı insanlar da şey ya, ufak bir olumsuzluk olduğu zaman hemen en kötüsünü düşünmeye çok yatkın ya, ben mesela. Ben 2 gündür boğazım ağrıyor diye dün gırtlak kanseri semptomlarını arattım. Ve hani hiçbir semptom uyuşmamasına rağmen 1 dakika boyunca gırtlak kanseri olduğuma emindim. Yani sonra hani 1 dakika sonra saçmalıyorum ya, şu an kendime kanser teşhisimi koydum oturduğum yerde diye bir gerçekliğe geri döndüm. Ama zaman zaman yapıyorum mesela bunu, yani hani en ufacık bir semptomum olduğu zaman bir bu ne ya, ya da işte hani illa fiziksel bir şey olması gerekmiyor ama mental olduğunda da bir gün, bir iki gün kendini kötü hissettiğinde de hemen bir sorgulamaya girişiyorsun ya, benim bir şeyim mi var? Niye böyle hissediyorum? Böyle hissetmem için bir sebep yok ama bilmem ne. Ama şey, sonra o sırada böyle sosyal medyada senin o anki durumun açıklıyormuş gibi gözüken bir şey ortaya çıktığı zaman ona bir sarılmak istiyorsun. Çünkü o sana bir açıklama vermiş oluyor. Biraz bence o anlık etkiler de bu paylaşımları biraz insanlar için hani etkileyici kılıyor.
Bence kendinde olumsuz gördüğün özelliklerle başa çıkabilmek için özellikle çok kolay oluyor. İşte mesela İşte içe kapanık, introvert, extrovert, içe kapanık, dışa dönük insan kategorileri mesela. Hani uzun yıllarca hani sanki dışa dönük olmak daha havalıymış. İşte daha
evet abi
öyle olmak ne gerekiyormuş. Ondan. Yoksa içe kapanıksa eziksin gibi bir algı vardı mesela. Ama şu an mesela o içe kapanık komünite diyeyim. Hani bu sosyal medyada gördüğümüz. O kadar fazla bu konuda içerik üretmeye başladılar ve o kadar fazla meme üretmeye başladılar ki artık böyle bir aile gibi oldular. Yani gerçekten hani bu aslında şey gibi oldu. Ya biz de böyle insanlarız ya, işte ya ben içe kapanık bir insanım. Benimle buluşmanı iptal ettiğin zaman işte içimden dans ediyorum Hani bunlar çok yayılıyor. Bunları insanlar paylaşıyor. Ya böyle bir açığa çıkma gibi oluyor. Hani ben de içe kapanım. Aynen. Ben de içe kapanım. Hayır ben de içe kapanım gibi. Hani anladınız Kara Murat mı? Benim. Böyle büyük ihtimalle hani bunları ya bu benim bir özelliğim. Ama bak bu özelliğe sahip bir sürü insan var. Aa ne kadar komik. Hani bizim de böyle şeylerimiz var. Hadi bunu paylaşayım. Ya böyle ilginç geliyor da olabilir insanlara. Hani aa bunu bir tek ben hissediyorum sanıyordum. Meğer herkes hissediyormuş.
Güçlendirici ve birleştirici bir şey olarak düşünüyorsun. Kesinlikle bence çoğulculuğa bu anlamda kesinlikle katkısı vardır. Çünkü aslında yani biraz gürültü kirliliği bu işin çok büyük bir parçası. Her kafadan bir ses çıkması doğru bir şey mi? Emin değilim. İşte en başta bahsettik hani takım yanlış bilgiler her an paylaşılıyor maalesef internet dünyasında. Ama bir yandan da farklı sesleri duymak ve farklı temsiliyetleri görmek insanı çok güçlendiren bir şey ve senin de dediğin gibi yalnız olmadığını hatırlatan bir şey. Bunun faydasını bilmiyorum. Ben kendim çok gördüm. Biz kendi sosyal medyamızda da bunu çok yapmaya çalışıyoruz. Yani insanlar yeter ki kendilerini tamamen yapayalnız ve tek başlarına ve mücadelelerinde güçsüz ve yalnız bırakılmış hissetmesinler diye. Yani artık neyse o anda deneyimledikleri şey.
Tam Dicle'nin söylediği şeyle ilgili bir şey okumuştum bu konuyu konuşacağımızı karar verdikten sonra. Artık sosyal medyada set culture'ın daha popüler olduğuna dair bir şey okudum. Özellikle gençler arasında. Yani sosyal medyada üzgün oluyor olmak ya da işte kötü halini paylaşmak hani positive vibes only'dense artık o lame bir şey şu anda onun yerine o kötü bir şey onun yerine gençler arasında üzgün haller işte daha günlük hayattaki haller işte failure'lar mesela bunları paylaşmak aslında daha güzel daha böyle hani hem bir yandan normalize de ediyor bu yandan da çok güzel hem de bir yandan da daha da popüler olabilir yani bu onu popüler diye kötü bir şey yapmaz ama gençler arasında da bu daha yaygın buna dair bir şeyler okudum. Gerçekten de
çok
öyle
ilginç
gibi.
Ya.
Çok ilginç ve bence sosyal medyada başarılı olmanın sırlarından bir tanesi kırılganlığını göstermek bu arada. Yani mesela şey falan tesadüf değil. Hani geçen gün kimin videosu çıkmıştı? Bella Hadid'in miydi? Böyle ağlayarak bir şeyler anlatıyor. Cici'nin miydi?
Bella sürekli ağlayarak fotoğraf paylaşıyor zaten.
İşte mesela bu şu an çok popüler.
Evet bunu yapıyor gerçek herkes çünkü. Yapıyor influencerlar yapıyor evet. YouTuberlar da yapıyor işte çok üzgünüm şu anda falan diye videolar çekiyorlar. Bilmiyorum herkes ne kadar samimi bunda ama bu kesinlikle toplumda karşılığı olan bir şey. İnsanlar bir şekilde kendini özdeşleştiriyor o mutsuzluk hissiyle.
Ben bunu sonsuz destekliyorum açıkçası. Ne kadar güzel. Yani eskiden kapkaranlık bir dünyaydı bence ruh sağlığıyla ilgili durumlar ve özellikle bir önceki jenerasyonda sanki böyle hep aynı hissetmelisin ve hep pozitif hissetmelisin. Bu bozulduğunda da kimseye çaktırmamalısın, kimseyle konuşmamalısın gibi bir anlayış vardı. Yani bilmiyorum Tuğçe Merve daha iyi eminim bu konuyu açıklayacaktır. Ama kişisel, bireysel deneyimlerimiz hep böyleydi yani bence. Bizim jenerasyonumuz ve bir üst jenerasyonumuz olan etkileşimimizi hatırladığımızda. Bir şeyi hiç bilmiyorsan ve full bastırmayı biliyorsan sadece. Tabii ki o alana birazcık dalıp keşfetmeye de hiç eli gitmez insanın yani. Ama ne kadar fazla insan bu konuda dürüst paylaşımlar yaparsa o kadar. İşte normalleştirme güzel bir kelime. Yani normalleştirmiş, kendi kafanda da kabullenmiş. Böyle bir şeyin var bile olabileceğini işte hayattaki her şey gibi böyle bir fark etmiş oluruz.
İnsanın hayatında komünite olma ihtiyacı aslında düşündüğümüzden daha fazla bir yer mi kaplıyor? Bence biraz buna da çıkıyor bu konuştuğumuz şeyler. Çünkü burçlar mesela çok güzel bir örnekti buna. Bir ara bir kişilik testleri vardı, karakter testi yapıyordun. Bir şey çıkıyordu sana işte ve bunun bir kodu vardı. Mesela A, D, J, H, tire, S falan gibi. İşte senin karakterini anlatıyor sana. Bir takım bilgiler giriyorsun. Sana bir sonuç çıkartıyor.
Evet, ben ESTJ'yim.
Hatırlıyorsun.
Ben de ben derste herkese söylüyordum ya. Yapmalarını çok faydalı. Kariyer gelişimi için bile çok faydalı olduklarını.
16personalities.com yapmak istiyorum.
Yapmak isteyenler.
7-8 sene önce yapmıştım. Bir de 2-3 sene önce yapmıştım. İkisinde farklı sonuçlar çıkmıştı bana bu arada.
Normal bence ya farklı sonuçlaşması.
Normal. Ne güzel değişiyorsun.
Aa, benim duyduğum ben herkese hep aynı şey çıkıyor zannediyordum.
Değişmiş mi ben demek ki bence?
Bence güzel bir şey.
Neyse şuna bağlayacaktım bunu. Yani insanlar mesela sosyal medya profillerine bunu yazmaya başlamışlardı. Yani bir şeye üye olma, bir takımın mensubu olma, işte bir ya insanların sosyal medya profillerinde böyle şeyler görüyoruz ya mesela işte büyük Beşiktaşlı atıyorum işte bilmem kimin annesi. ATJF-E falan gibi. Yani aslında hangi gruba, hangi komüniteye hangi topluluğa ait olduğunu orada yansıtıyor gibi bir durum. Ve her bir etiketleme de bir topluluğa seni aitmiş hissiyatı yaratıyor. Mental hastalıklar üzerinden veya mental sağlık üzerinden de böyle bir komünite hissi oluşuyor. Bence bu da çok önemli bir yer tutuyor bu konuda.
Tabii ki. Yani bu söylediğin komünite hissi aslında muhtemelen çok evrimsel bir şey. Çok eski zamanlardan beri aslında bizim için çok işlevsel bir yerde duruyor. Yani işte bir gruba aitiz, diğer grubun karşısındayız. Kendi iç gruba aidiyetimiz zaten ne kadar fazla olursa dış gruba o kadar uzak oluyoruz. İç grupta ne kadar isek o kadar güvende hissediyoruz. Yani güvende hissetmenin bir parçası aslında bu. O öyle bir yerden geldiği için çok anlamlı. Bunu herhalde insanlık var olduğu sürece bir yerlere ait olmayı isteyeceğiz. Bir kimliklere sahip olmayı isteyeceğiz. Ne kadar çok fazla belki kimliğimiz olursa o kadar çok hani çeşitli olması bence benim için güzel bir şey. Güzel bir yani sadece tek bir kimlik üzerinden kendimizi tanımlamaktansa belki farklı farklı gruplara aidim. Farklı farklı yerlerden kendimi tanımlıyorum. Gayet güzel bir yerde duruyor benim için. Ruh sağlığı üzerinden de düşündüğümüzde bazen hani bu çok konuşulmayan bir konu olduğu için belki bizimle aynı şeyleri yaşayan, yaşadığını düşündüğümüz insanlarla buluşmak için, onlarla konuşmak için, onların deneyimlerini öğrenmek ve kendi deneyimlerimizi paylaşmak için daha güvende hissediyoruzdur bu iç grupları. Belki o yüzden de kendimizi böyle bir gruba ait hissetmek istiyor olabiliriz. Bir tanının içine koymak istiyor olabiliriz belki. Çünkü hani oradaki insanlarla birlikte olup onları konuşmak istiyor olabiliriz. Çünkü herkesle konuşabildiğimiz şeyler değil henüz bunlar maalesef.
Evet. Bu arada şimdi ruh sağlığını bir kenara koyacağım. Genel olarak hani insanın kendini bir gruba ait hissetmesi, bir kategorinin altında hissetmesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben geçenlerde size de bahsetmiştim. Bir sosyal davranış değişikliği çalıştayına katıldım. Orada da hani insanın doğasından bahsediyor. Yani bir insanı bir şeye ikna edebilmek için, bir topluluğu bir şeye ikna edebilmek için ona nasıl yaklaşman gerektiğinden bahsediyordu. İşte gün içerisinde bizim aldığımız kararların sadece %5'i rasyonel kararlardır, %95'i içgüdüsel ya da duygusal kararlardır diye bir bilgi verildi mesela. Bu beni çok şaşırttı ve katılan herkes de çok şaşırttı. Yani nasıl %5 olabilir sadece? Ne o karar? Bir yandan onu da düşünüyor insan. Orada şöyle bir şey söylemişti. Yani insanlar eğlenmek ister. Genel olarak eğlenceli olan seçeneğe gitmeye meyillilerdir. O yüzden hem burçlar hem de bu EST CP olayları. Böyle şeyler aslında gerçekten eğlenceli. Yani insanın hayatına biraz da renk katıyor. O yüzden de bence biraz kovalıyoruz. Yani mesela partnerim ikizler burcu. Bakayım hemen boğa burcu, ikizler burcu uyumuna. Bu arada çok kötü. Bakmayın. Ama iyi anlaşıyoruz. Hani bunlar eğlenceli şeyler de oldukları için hani biraz hem evrimsel işte Tuğçe'nin dediği gibi insanın doğası herhalde biraz da bunu getiriyor.
Benim de aklıma gelen başka bir işlevsellik vardı aslında. Toplumda sadece yaşayarak ve sadece var olarak bir yer kazanamıyoruz ya kendimize şu anki sistemde. İşte bir statü, başarı, işte artık başkasını etkilemek için sunabileceğimiz ne varsa onu sunmak, onu açıklamak gerekiyor. Yani topluma karşı sürekli kendimizi tanıtmamız ve açıklamamız bekleniyor aslında bizden sürekli. Bence buradan da gelen bir işlevsellik var. Çünkü benden sürekli başkalarına kendimi açıklamam beklenirken bu tarz hızlı açıklamalar, hızlı tanımlar belki çok pratik geliyor olabilir. Yani yeni bir göçmen olarak mesela benim için artık yeniliği de kalmadı, vatandaş oluyorum da. Yani yine bir göçmen olarak diyeyim mesela yaşadığım ülkede. Ben kimim, arka planım ne, nasıl biriyim, niye geldim, ne yapıyorum? Bu sorular bana sürekli soruluyor mesela. Ben sürekli bunları çalışıyorum yani. Ve yeni işime yarayan bir takım tanımlar ya da işte güzel ifadeler bulduğumda onları hep hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü sürekli bunlara ihtiyacım oluyor. Toplumdaki yerimi hem kendim belirleyebilmek hem başkalarına doğru bir şekilde ifade edebilmek için.
İki şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi sosyal medyada işleyen bir takım şablonlar var. Ve bu şablonlar genelde işte renkli görseller üzerine bir cümlelik işte ya da bir kelimelik işte bir takım sözler falan gibi şeyler bunlardan bir tanesi. O yüzden hani bu formata sokulmaya çalışılan bir takım mental sağlık içeriklerini görüyoruz mesela. Instagram özelinde söylüyorum. Bir yandan çok güzel işte podcastler, kitaplar vesaire falan da var. Yani bu sadece bir içerik tüketiyoruz diye bu kötü bir şey olmak zorunda değil bu arada. Yani bu çok derinle işleyen, hakikaten işin uzmanı olan veya deneyimlerini çok iyi ifade eden insanlar olabiliyor ve bunlar hep faydalı oluyor bize zaten. Bir diğeri de komüniteler ve iletişim ağları artık sosyal medya üzerinden ilerliyor ya. Mesela yani çok spesifik bir alana yöneliyorsun örneğin. Mesela tenis takip ediyorum işte ben, hem işim gereği hem sevdiğim için. Ve bir tenis komünitesiyle bir sosyal medya üzerinden bir ilişkilenme yaşadım mesela. Yani yüzde gelmedim bu insanlarla ama sosyal medya üzerinden bir komünite hissiyatım var. Mesela onlar ne demiş diye maçlardan sonra bakıyorum. Hmm. Ya da işte gündemde bir şey konuşuluyor. Nasıl yorumlar yapmışlar diye takip ediyorum mesela sosyal medya hesabını. Arkadaşım değiller ama bir komünite hissiyatına sahibim mesela o insanlarla.
Tabii canım.
Bu da çok ilginç bir noktada duruyor.
İnsanlar yani biz biraz yaşlı kalmış olabiliriz bu konuda ama insanlar hani arkadaşlarını, partnerlerini Twitter'dan bulabiliyorlar şu an. Çünkü orası da bir düşünce paylaşma platformu, evet. Ve ben hiç garipsemiyorum tabii ki bu durumu. Çok fazla vakit geçirdiğimiz bir platform ve insanlar orada kendileriyle aynı düşünen, kendileriyle aynı gruba ait olan, kendileriyle aynı 16 kişilik testi sonucu çıkan insanlarla partner olmayı tercih edebiliyorlar.
Evet.
Tanı konusuna dönersek tekrar şöyle söyleyebilirim. Kendimiz yani böyle bir postla karşılaştığımızda neden kendimi acaba bu tanıya yakın hissettim? Neden bende olduğunu düşündüm? Biraz üzerine düşünmek bence önemli. Yani bunun işlevi ne? Bu tanıyı şu an kendimde düşünmemin işlevi ne? O ilk başta yani ortalarda daha doğrusu söylediğimiz süzgeç meselesini de tekrar yapmak gerekiyor burada. Benim için bu tanının anlamı ne? Ya da bunu kendime koyduğumda, bende olduğunu düşündüğümde ne yapacağım bu bilgiyle? Ne işime yarayacak? Destek mi almam gerekiyor acaba? Yoksa hani belki başka bir şeyler mi düşünmem gerekiyor? Bence postları gördüğümüzde, özellikle tanılarla ilgili postları gördüğümüzde ve bu anlamda tetiklendiğimizde mesela bence birazcık üzerine durup düşünmek gerekiyor. Neden böyle bir yerde kendimi buna yakın hissettim, ben de bunun olduğunu düşündüm ve şimdi bu bilgiyle ne yapmam gerekiyor diye bence biraz durup düşünmek gerekiyor.
Harika özetledin, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Çok teşekkürler Tuğçemer ve Aytaç bize konuk olduğun için. Senden destek almak istediğimiz içerikler olunca kapını çalabiliriz
tabii
diye umuyorum.
Tabii ki. Her zaman. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbetiniz için.
İyi ki geldin.
İyi ki geldin. Evet, çok teşekkür ederiz. Bizden daha profesyonel bir konuğumuz var arkadaşlar bu arada. Biz çok dağıldık ama Tuğçemer ve her seferinde bizi bu toparladı.
Psikologlarla arkadaş olmak süper bir şey ya. Psikologlarla yani terapi almak harika zaten. Sürekli konuşuyoruz ama bence psikologlarla arkadaş olmak süper bir şey.
Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.